Ayrım 5.
Sayfa 48. Müttefik askerleri pazar günü sabahın erken saatlerinde Seddülbahir Kalesi'nin hemen altında karaya oturtulmuş olan River Clyde kömür gemisinin yanında açılmış olan delikten dışarıya fırladılar. Ve daha sandalı atlarken Türklerin açtığı makineli tüfek ateşiyle biçilip denize döküldüler. Yaralı olarak suya düşenler de sırtlarındaki yükün ağırlığıyla boğuluyordu. Denize atlayıp sonra karaya çıkarak bir tümseyin arkasına sığınan pek azı dışında, diğerleri silahlarını hiç kullanma fırsatı bulamadılar. Zira Albion'un ateşi üzerine geriye çekilmiş olan küçük Türk birliği, siperlerine geri dönmüş, İngiliz birlikleri karaya yaklaşırken, içleri tıklım tıklım asker dolu filikaları yaylım ateşine tutuyordu. İçinde 2000 kişilik çıkarma birliği bulunan River Clyde kömür taşıma gemisi ile kara arasında kurulması tasarlanan ve mavnalardan oluşan iskelede akıntıya kapıldı. İngilizler Seddülbahir cephesindeki savaşlarda en büyük kayıplarından birini o gün orada verdiler. Bu sahili yalnız bir Türk bölüğü savunuyordu. Saat 8'de çıkarma botlarına bindirildik. Seddülbahir'in her yeri ateş altındaydı. Çıkacağımız yerin ateş altında olması bizi ürkütmüştü. İngiliz birliklerinin %90'a yakın kayıp verdikleri V plajına Seddülbahir Kalesi 6 doğru gidiyorduk. Saat 10'a doğru oraya daha fazla birlik çıkarmamaya karar verildi. Şanslıydık. Çünkü birdenbire denizin ortasında beliren bir istimbot bize yaklaştı. "Oraya çıkamazsınız. Türkler orayı hala ellerinde tutuyorlar," dedi. İyi ki geriye döndük. W plajı denen daha kuzeydeki bir yere çıktık. Bert Billings. Nihayet sahile çıktım ve bizden 2 saat önce sahile çıkmış bulunan levazım subaylarıyla buluştum. Beni emir erim karşıladı ve o gece nerede yatacağımı sordu. Ne soru? Benden nasıl bir cevap bekliyor? 1. katta 44 no'lu oda dememi mi? Ona kumsalda bir yer göstererek eşyalarımı şurada bir yere fırlat dedim. 5 dakika sonra tekrar geldi, ürkmüş bir sesle. "Efendim, orası ceset dolu, orada uyuyamazsınız," dedi. Tugay karargahına koştum, rastladığım bir subaya Tugay komutanını sordum. "Vuruldu efendim, birkaç dakika konuşamadım." "Ya komutan yardımcısı?" "O da vuruldu efendim." Bu beni bitirdi. Dostum olan kişileri kaybetmek, bu savaşın gerçek dehşetiyle ilk tanışmamdı. John Graham Gillam. Çıkarmayı izlemekte olan Hamilton'un içinde bulunduğu Queen Elizabeth, öğleden sonra 6 sularında Kabatepe önlerinden Yarımada'nın burnuna geldi. Zığındere'de sahile çıkan birlikler kendisini heyecanlandırmıştı. Hamilton, Ertuğrul Koyun'da Seddülbahir Kalesi'nin altında olup bitenlerin farkında değildi. Kirteköy'ü karşısında büyük bir olay yaşanıyor. Bu bir gerçek. Bunu defalarca tekrarlamam gerekli. Gerçek, gerçek, gerçek. Dürbünümle gördüğüm adamların canlı, benim de uykuda olmadığıma emin olabilirim. İnanılacak gibi değil. Sanki bir gemide değil, sanki rüyadayım. Dürbünümüzde çok sayıda askerimizin tepeye tırmandığını görüyoruz. Bir direnmeyle karşılaşmadılar. Sigara içiyorlar, dinleniyorlar. Mısır'daki gazetelere ve İstanbul'un casus şebekesine rağmen düşmanı şaşırttık. Taktiğimiz başarılı oldu. Kabatepe'de büyük bir Türk gücü yok. Burada Y plajında, Pınar içi koyu, ise hiç kimse yok, Hamilton. Hamilton'un dürbünüyle sevinçle gözlediği gibi, Zığındere yakınına çıkan birlikler herhangi bir direnmeyle karşılaşmadılar. Ama zırhlı gemisi burnu dönüp Ertuğrul koyu önüne, Seddülbahir Kalesi eteklerine gelince, Hamilton başka bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Gördüğü manzara ürkütücüydü. Güven içinde bir zırhlının güvertesinden ölmekte olan bu kahramanlara bakmak dayanılır gibi değil. Roger Case buna dayanamadığını söyledi. Bir komutanın trajedilere güvenli bir yerden bakması normal. Fakat bir geminin güvertesinde resmin çerçevesinin, olaylarının çok dışındasınız. Her şey canavarca olmaya başlıyor. Soğukkanlılıkla söylemek gerekirse şeref locasından bir gladyatöre bakar gibi. Hamilton. Zığındere yakınına çıkan İngiliz birliği 2000 kişilikti. Yalnız bu birlikteki asker sayısı bile Yarımada'nın güneyindeki bütün Türk askerlerinin sayısından fazlaydı. Müttefik birlikleri arasındaki bilgi iletişiminin eksikliği, İngilizlerin en seçme birliği 29. Tümen öncülerine ağır kayıp verdiren Türk bölüğünün arkadan çevrilmesini önlemişti. 26 Nisan günü sahildeki küçük Türk birliğinin direnci kırıldı. Diğer taraftan 25 Nisan 1915 sabahı aynı gün aynı saatlerde Anzak Kol Ordusu'nun birinci kafilesini taşıyan gemiler çıkarmanın diğer noktası Arıburnu sahillerine yaklaştı. Gelibolu Yarımadası'nı gördüğümde ateş eden tüfeklerin ve makineli tüfeklerin sesleri ve donanma toplarının gürlemesi duyuluyordu. Kendi kendime işte şimdi bunlar manevra atışları değil dedim. Anladım ki orada beni öldürmek isteyen birileri vardı. Bu düşünce pek hoşuma gitmedi. Savaşarak tepelere tırmanmaya çalışan Avustralyalıları görünce savaşın ciddi bir iş olduğunu farkına vardım. Tony Fagan. Anzakların Kabatepe'nin yakınına plajlara çıkarılması planlanmıştı. Ama planlanan yerden daha kuzeyde dik bir yarın altına çıktılar. Yapılan hata konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Akıntının çıkarma filikalarını Arıburnu'na kadar sürüklemiş olması olasılığı üzerinde durulmuş, ancak öylesine sakin bir günde akıntı olamayacağı düşünülmüştür. Çıkarma botları doğru yönde gitmedi. Doğuya doğru gideceklerine sola kaydılar ve çıkmaları gereken yerden bir mil daha kuzeyde bir yere çıktılar. Farklı bir yere çıktık. Sanırım birlikler karanlıkta yön duygusunu kaybettiler. General Birdwood. Kabatepe'ye keşif koluna gittik. İngiliz gemileri geldiler, şamandıra bıraktılar. Bizimkiler şamandıraları topladılar. Bir hafta sonra İngilizler geldiler. Ben nöbet yerindeydim. Sabaha karşıydı. Haber verdim nöbetçi onbaşısına. Çavuşlar, subaylar hepsi geldiler. İngilizler, Anzaklar, asker çıkarmaya başladılar. Şamandıraları bıraktıkları yerlere. Manalara dolduruyorlar askerleri, karaya çıkarıyorlar. Harp gemileri de denizde. Arıburnu taraflarına çıkıyorlar. Bizim dördüncü bölük Arıburnu'ndaydı. Çiğnemiş gavur onları. Biz Kapatepe'deyiz, bakıyoruz. Bizim toplarımız vardı yanımızda. 4 tane top. Gavurun mavnaları karaya çıkarken, ortadan bölü bölü verirken gördüm. Dik yarlar var. Böyle bir yarın kenarından görüyorum. Halil Koç. Savaş sonrası yapılan araştırmalar, yukarıda sözü edilen şamandıraların yerlerinin değiştirilmiş olması olasılığını dikkate almamaktadır. Zira böyle bir şamandıranın varlığı bile kuşkuludur. Kafileler saat 4.25'te Arıburnu'na 50 metre kadar yaklaştığı zaman Türk piyadeleri tarafından ateş açıldı. Burada 4. bölüğün sadece bir takımı bulunuyordu. Bu takım birkaç kişi kalıncaya kadar dayandı. İstenen ve beklenen yerde değil de ondan 1 kilometre kadar kuzeyde gerçekleştirilen çıkarma iki taraf için de hoş olmayan sürprizler içeriyordu. Anzak birlikleri karşılarında geniş bir kumsal bulacaklarını umarken dik bir yarla karşılaştılar. Türkler ise çıkarmaya uygun olmayan bu bölge için yalnızca bir takım ayırmışlardı. Bizim bölük Kabatepe'deydi. Düşmanın çıktığı sabah 1. ve 3. taburlar Maydos'taydılar. Eceabat. Biz yalnız 2. tabur vardık. Arkadan 1. ve 3. taburlar da yetiştiler. Düşman bizim üzerimize çıktı. Bütün alayca hücum ettik düşmana. Bizim bölükte bütün subaylar vuruldu. Lapsek ile Eyüp Sabri kaldı bölüğün başında. Başçavuştu. Ali Demirel. Çıktığımız yer hakkında en ufak bir bilgimiz yoktu. Şunu biliyorduk ki çıkılabilecek en kötü yere çıkmıştık. Biraz aşağıya bakıyorduk. Niçin öylesine uygun ve açık bir düzlüğe çıkmadığımıza şaşıyorduk. Victor Cromwell. Boğazımıza kadar suyun içindeydik. Pek çok kişi taşıdıkları yükün ağırlığıyla suya batıp boğuldu. Bir an önce sahile çıkıp olabildiğince korunacak bir yer bulmak gerekiyordu. Yalnız kendinizi düşünüyordunuz. Başkasını düşünecek haliniz olmuyordu silah başınızın üzerinde onu ıslatmadan sahile çıkmak. Tom Usher. Küçük Türk savunması kırılınca Avustralyalı bazı birlikler tepelere kadar tırmandılar. İlk gün için saptanan hedefleri ele geçirmek üzereydiler. Anzak askerleri yabancı bir ülkede, karanlıkta, beklenmeyen bir araziye çıkmış olmanın şaşkınlığını üzerlerinden atmışlardı. Sabahki düzensizlik yerini düzene bırakmaya başlamıştı. 9. Bu sırada 11. Tümen askerleri Truva önlerinde, Beşige koyunda bir çıkarma olasılığına karşı siper kazmayı sürdürüyorlardı. Siper kazdıkları bağda asmalara su yürümüş, budanmış yerlerinden su damlıyordu. Budandığında evlerinin önündeki çardaktaki asmalardan da su damlamıştı uzun süre. Ablası nasıl kandırmıştı onu asma ağlıyor diye. Aşı yaparken bağ komşuları Anasti Bey asmaların için ağladığını anlatmıştı. Romatizmalı dizlerini bükemeyen komşusu yanlamasına yere uzanmış, ona öğretmeye çalışmıştı uzun uzun nasıl aşı yapılacağını. Aşı yapılacak ana dal bir sarı lira kalınlığında olacaktı. Bunu rüzgara dik yönde, yerden dört parmak yukarıdan meyilli olarak kesmek gerekiyordu. Aşı rüzgarla devrilmesin, aşı yeri su tutmasın diye. Çok sıkı olmayan bir ilmeği kesik yerden bir parmak aşağıdan geçirip her iki yönde dört parmak yontulmuş, sivriltilmiş aşı kalemini yarığa yerleştirip ilmek sıkışıncaya kadar tokmakla tık tık tık vuracaksın. Sonra aşının tümü toprakla örtülüyordu. Denemiş, becerememişti. Komşusu aşırı şişman gövdesini bükemediği dizleri üzerinden tekrar yere atmış, bak öyle değil diyerek sabırla tekrar anlatmıştı. Tık tık tık. Uzaktan uzağa keskin nişancıların tüfeklerinin takırtısı geliyor. Siper kazdıkları bağda yeni dikilmiş asmalar, yeni yapılmış, toprakla örtülmüş aşılar baharla birlikte yeşermeyi bekliyordu. Bölük komutanları da kendileri gibi yeniydi. Seferberlikle birlikte Halkalı Ziraat Mektebi'nin son sınıfında okulu bitirdi sayılıp askere alınmıştı. Uzun boylu, dal gibi ince, güler yüzlüydü. Bir de konuşması kolay anlaşılsaydı. Komutanı yorucu gündüz çalışmalarından sonra onlara haftada iki gece okuma yazma öğretiyor, yaşamla ilgili pratik bilgiler veriyordu. Çoğu kır kökenli olan askerlerine savaş tekniklerinden çok tarımla ilgili bilgileri vermeyi seviyordu. Onlar da keyifle dinliyorlardı anlatılanları. Sonra uykulu başlar, birer ikişer düşmeye başlıyor, komutanları dersi kesip onları yatmaya gönderiyordu. Uyumaya yakın, gerçeklerle rüyalar birbirine karışıyordu. Serin bir yaz sabahı, kentin hemen dışındaki bağlarının derme çatma çardağında yüzüne vuran güneşle ve bir mırıltıyla uyanmıştı. Merakla doğrulup baktığında bağ ortaklarının "Hoş geldin, hoş geldin" diyerek topraktaki tümseyi okşadığını gördü. Sessizce merdivenlerden indi, yaklaştı. Ortada onlardan başka kimse yoktu. Yaşlı adam dizleri üzerine çökmüş, Şubat ayında birlikte yaptıkları aşının toprağı çatlatarak ortaya çıkmakta olan sürgününe sesleniyordu. O da eğildi, diz çöktü, toprağı ve sürgünü avuçlarının içine aldı. Gün batımıyla birlikte leylekler dönmeye başladılar. Havanın kararmasına yakın bir zamanda geç kalmış bir telaşla süzüldü, başını öne uzattı, ayaklarını geriye çekti, kanatları sonuna kadar açık, havayı göğüsledi. Önce iki ayağıyla toprağa dokundu, hızı kesilinceye kadar koştu, yavaşladı ve durdu. Bir kuşun dala konmasından farklıydı leyleğin yere inmesi. Yuvasını, evini, evine dönüşünü düşledi. 10. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, ordu karargahından durum hakkında bir bilgi alamamıştı. Top sesleri çıkarmanın başladığını gösteriyordu. Mustafa Kemal, savaşın bu kritik noktasında emir almadan Bigalı'da bulunan 57. Piyade Alayı'nı ve bir dağ bataryasını alarak Koca Çimen Tepesi yönünde ilerledi. Piyade Alayı'nın öncü taburu Conk Bayırı'na vardığı zaman sahil savunması için orada bulunan ancak cephanesi bittiği için çekilen bir takım tepeye yaklaşmıştı. Bir Anzak birliği bunları izliyordu. Mustafa Kemal çekilmekte olan takıma yere yatıp mevzi almasını emretti. Öncü taburunu arkasından 57. alayı düşmanın üzerine gönderdi. Tarihçiler bu anı Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkmaya başladığı an olarak nitelerler. O günkü çarpışmalarda Türklere göre 3 defa güçlü olan Anzak kuvvetleri 2000'den fazla kayıp vererek sahile yığılmaya başladı. Gece dağılıp kaybolanlar da sahile akıyordu. Tepelerdeki Türkler tarafından üç tarafı çevrilmiş küçük kumsalda, yağmur altında ve karanlıkta, bilmedikleri dalgalı bir arazide bir kısmı yaralı 15 bin Anzak askeri toplandı. Her şey onlara karşı gibiydi. Yağmur, rüzgar, karanlık ve tepelerinde patlayan top mermileri. Onların topçuları cevap vermeye başladı. Mermiler üzerimize yağmur gibi yağıyor. Şimdi yara yaklaşıyorlar. Destek siperlerini ateş altına aldılar. İnsanlar düşmeye başladı. Howitzer mermileri 25-30 metre önümüze düşüyor ve düştüğü yerde büyük çukurlar açıyor. Duman boğucu, şarapneller her tarafta patlıyor ve çok can alıyor. Burada beklemek cehennem. Umalım kurtuluruz. C.A. McAnulty. Gece Anzak Kol Ordusu'nun iki tümen komutanı çekilmeyi, sahili boşaltmayı önerdi. Kol Ordu komutanı da onlara katıldı. General Hamilton'un karargahında uzun süren kararsız anlardan sonra çekilme kararı verilmek üzereyken bir Avustralya denizaltısının boğazdaki sualtı engellerinin altından geçip Marmara'ya açıldığı haberi geldi. Amiral Trosby de çekilmenin en az 2 gün süreceğini belirtiyordu. Ümit veren ve ümit kıran bu iki olay sonucu etkiledi. Askerlere yerlerinde kalmaları ve kendilerine olabildiğince derin bir çukur kazmaları söylendi. Kararsızlık anı geçmişti. Onlar da söyleneni yaptılar. Tepelerden biraz geri çekilip siper kazmaya başladılar. 2 gün böyle geçti. Geri çekilmemiz söylendi. Tanrı biliyor, geri çekildik. Çekilirken beni izleyen mermilerden daha hızlı koşuyordum. Birliğimizin 1000 mevcudundan 715'ini kaybetmiştik. Ne biçim bir felaketti anlarsınız. Hiç unutamam. Yaşlı bir binbaşı, "Tanrım, adamlarım nerede?" diye ağlıyordu. O gün bize içkiyi kaşık yerine mataramızla verdiler. Frank Parker. O günkü savaşlarda Türkler de yıpranmış, bir gece saldırısı için güçleri kalmamıştı. Bu gece Arıburnu savaşlarında bir dönüm noktasıydı. İki tarafın niyeti açıklığa kavuşmuş, kararsızlık ortadan kalkmıştı. Hamilton kalmaya, Liman von Sanders de bütün gücüyle Arıburnu ve Seydülbahir'e yüklenmeye karar vermişti. Hücum sabah ezanıyla başladı ve bütün gün devam etti. Hiç durmadı. Yemek için ara falan verilmeksizin. Hücum bir emirdi. Bir kere emir verildi mi, ya öleceksin ya kalacaksın. Recep Turdal. Bu durum karşı taraf içinde bir yarış, bir ölüm kalım sorunuydu. Yorgun olalım olmayalım, yarın tekrar hücum etmemiz gerekli. Türkler İstanbul'dan veya Asya yakasından takviye getirmeden avuç içi kadar yerimizi genişletmemiz gerekli. Hamilton. Nasıl olduğunu tahmin edersin. Gerçekten yazılamayacak kadar korkunç. Seninle aylarca beraber olmuş arkadaşların, dostların teker teker düşüyor. En acıklısı da yoklamaydı. Yaklaşık 550 kişiden ismi okunan 47 kişi cevap verebildi. Sonucu duyduğumda bir çocuk gibi ağladım. C.D. Sempinok. Bundan sonra burada geçecek 8 ay boyunca müttefikler her iki cepheyi yarabileceklerini, Türkler de onları denize dökebileceklerine inanmayı sürdürdüler. Toplam savaş kayıpları 250 bin kişiye ulaşana ve bir taraf haklı çıkana kadar. Savaş, resmi bildirilerin gerçeği yansıtmayan soğuk diliyle, gazeteler yoluyla halka duyuruldu. Karargah-ı Umumi'den 14 Nisan sene 331 tarihiyle 26 Nisan 1915 tebliğ olunmuştur. 1. Seddülbahir'in garbında Zığındere civarı düşmandan temizlenmiştir. 2. Kapatepe civarına çıkan düşmanın gemi ateşleri himayesinde sebat etmeye çalıştığı müdafaa mevziği bu sabah inayeti hakla kıtaatımızın taarruzu ile zapt edilmiş ve düşman bütün cephe üzerinde fevkalade zayiatla ricata mecbur edilmiştir. İkdam 14 Nisan 1915. Müttefik denizaltılarının geçişini engellemek için Çanakkale Boğazı'na çelik bir ağ gerilmişti. Çıkarma gecesi bu ağların altından bir Avustralya denizaltısını geçmeyi başarması diğerlerini yüreklendirmişti. Ama hepsi onun kadar şanslı değildi. Ağlar yaptık karada. Sonra da denize şamandıralar döküp aralarına ağlar gerdik. Düşman denizaltılarının Marmara Denizi'ne geçmelerini önlemek için. Çelik ağlardı bunlar. Bir denizaltı takılmıştı bu ağlara. Dinamit atarak suyun yüzüne çıkardılar. İçinden 28 kişi aldık. Sonra battı gitti. Bir diğer denizaltı da Akbaş Feneri'nin yanında karaya bindiriyor. Ondan da 16 kişi aldık. Bizim topçunun biri bir mermiyle periskopunun aynasını parçalıyor. Ali Yalçın. 11. 26 Nisan gecesine kadar 29. İngiliz tümeninin tüm piyadeleri Seddülbahir'e çıkarıldı. Bu tümen büyük kayıplar vererek çok sarsılmıştı. Karşısındaki 5-6 bölüklük Türk kuvveti 26 Nisan günü saat 14.30'da çekilmeye başladığı zaman İngiliz birlikleri onu takip edemedi. Gavur Zığındere tarafından çevirmiş. Yüzbaşı geri çekilelim, esir olacağız yoksa dedi. Ben o sırada mevzide vuruldum. Birçok arkadaş şehit oldu gözlerimin önünde. Yaralananlar oldu. Geri çekiliyoruz. Anaca babaca günü. Kanlı derenin içine indik. Katırları, atları da derenin içine indirmişler. Onlar da titreşip duruyorlar. Sıhhiye filan yok. Bacaklarım soğudu kaldı. Yavaş yavaş hayvanların bacaklarının arasından yukarıya doğru Kirte'ye çıktık. Kirte'de kaldım, gidemedim. Takviyeye gelen birliklerden birinin zabiti geldi yanıma. Eliyle işaret etti. Otur, otur dedi. Sıhhiye yok, bir şey yok. Götürecek insan da yok beni. Bayırın başı. Baktı bana zabit. Ne oldu dedi. Yaralandım efendim dedim. Atından indi, yanıma geldi, çöktü. Bana düşmanın nerelerde olduğunu sordu. Ben de gördüklerimi, düşmanın nerelerde olduğunu olduğu gibi söyledim. O zabit geriden kendisine yetişen askerlerine silah çattırdı. İki askere emir verdi. Bunu Maydos'a, Eceabat, götüreceksiniz. Hastaneye teslim edeceksiniz. Bir de teslim kağıdı alıp getireceksiniz bana dedi. Oh, hele ya Rabbi şükür dedim. Mustafa Aksoy. Bu arada müttefikler tarafında yaralıların gemilere taşınması ulaştırma araçlarını oyalıyor, topçunun çıkarılmasını ve destek işlerini yavaşlatıyordu. Hamilton bugünü Londra'ya şöyle bildirir. Allah'a şükür deniz sakinleşti. Kraliyet donanması erleri birbiriyle yarışırcasına askerlerimizi kıyıya çıkardı. Güçlü bir karşı koymaya karşın 29 bin asker 6 plajda karaya çıkartıldı. Şükürler olsun, havalar iyi gidiyor. Birliklerin morali yerinde ve her şey yolunda. Hamilton. İstanbul ve Berlin gazeteleri de savaşın acılarına değinmiyorlardı. Onlar da Hamilton'unkine benzer iyimser haberlerle doluydu. Çanakkale Muzafferiyeti müttefiklerimizin takdiratı. Berlin 28 Nisan 1915. Asakir-i Osmaniye tarafından Çanakkale'de ihraz olunan muvaffakiyeti azime dolayısıyla gazeteler fevkalade bir surette isar-ı surur, neşe ve minnettari eğiliyorlar. İkdam 30 Nisan 1915. Türkler çekilerek Seddülbahir'den 7-8 kilometre uzaklıktaki Kerevizdere-Zığındere hattını tuttular.